Ayrım 49. Sabırsız Yürek, Stefan Zweig, sayfa 400. Ancak aynı anda Kekespalva, Joseph ve Ilona, inleyen kızcağızı yerden kaldırmak üzere ileri atılmışlardı bile. Hala Edith'e bakmaya cesaret edemiyordum. Ancak beraberce onu kucaklayıp taşıdıklarını fark ettim. Edith'in öfke, hayal kırıklığı ve acıdan kaynaklanan hıçkırıklarını duyuyordum. Kucaklarındaki yükü büyük bir özenle taşıdıkları anlaşılan yavaş, dikkatli ayak sesleri giderek uzaklaşıyordu. O anda tüm akşam boyunca olayları net görmemi engelleyen umut ve arzu perdesi aralandı. Birden tüyler ürpertici gerçeği tüm açıklığıyla görmeye başlamıştım. Zavallı hiçbir zaman tam olarak iyileşmeyecekti. Benden bekledikleri, umdukları mucize gerçekleşmemişti. Artık Tanrı değil, yalnızca zayıflığıyla alçakça huzur kaçıran, merhametiyle zarar veren, yıkıcı olan zavallı, önemsiz bir insandım. Üstelik o anda üzerime düşen görevin tam olarak bilincindeydim. Ona bağlılığımı, ona yakınlığımı kanıtlamanın tam zamanıydı. Bunu ya şimdi yapacaktım ya da hiçbir zaman. Ya şimdi hemen peşlerinden koşup yatağının başına oturacak, onu sakinleştirip, onu yine çok iyi yürüdüğü, yakında tamamen iyileşeceği yalanlarıyla avutacaktım ya da ona bir daha yardım etme fırsatım olmayacaktı. Ancak o anda kendimde bu yalanları sürdürme gücü bulamadım. Korkmaya başlamıştım. Yalvaran, ihtirasla bakan gözlerinden, bu ihtiraslı yüreğin sabırsızlığından, düzeltmeye gücümün yetmediği, bana olan yabancı mutsuzluktan ölesiye korkuyordum. Ne yaptığımı tam olarak anlayıp kavrayamadan kılıcımı ve şapkamı aldım. Üçüncü ve son defa bu evden bir suçlu gibi kaçtım. Yalnızca hava, biraz hava almak istiyordum. Boğulacak gibiydim. Burada, ağaçların arasında, akşamın serin havası bu kadar sıcak ve nemli miydi? Yoksa ben mi içtiğim fazla miktardaki şarap nedeniyle öyle hissediyordum? Gömleğim iğrenç bir biçimde vücuduma yapışıyordu. Yakamı açtım. Üniformamın ceketi omuzlarıma öylesine ağır geliyordu ki, onu da çıkarıp atmak istiyordum. Hava, birazcık hava almaktı tek isteğim. Nabzım, kanım, tenimi delip dışarı boşalacakmış gibi çılgınca atıyor, öyle bir basınç hissediyordum ki sanki kulaklarımın içinde çekiçler vuruluyordu. Tak tuk, tak tuk. Bu koltuk değneklerinin sesi miydi yoksa şakaklarımın zonklaması mı? Niçin, neden böyle koşuyordum? Ne olmuştu? Kafamı toparlamaya çalışmalıydım. Ne olmuştu? Sakince düşünmeli, yavaşça düşünmeli, bu tak tuk seslerini duymamaya çalışmalıydım. Nişanlanmıştım. Hayır, beni nişanlamışlardı. Bunu istemiyordum. Bunu hiç düşünmemiştim. Artık nişanlı bağlı biriydim. Ama hayır, bu doğru olamazdı. Yaşlı adama böyle bir şeyin ancak o tamamen iyileşirse düşünülebileceğini söylemiştim. Ve o asla iyileşmeyecekti. Yalnızca bir tek şartla söz vermiştim. Ve bu şart asla gerçekleşmeyecekti. Dolayısıyla sözüm geçerli değildi. Hiç ama hiçbir şey olmamıştı, olmuş sayılamazdı. Peki ama onu niçin hem de dudaklarından öpmüştüm? Aslında bunu da yapmak istemiyordum. Ah bu acıma duygusu, bu lanet acıma duygusu. Beni her defasında bunun sayesinde zayıf tarafımdan yakalamışlardı. Ve işte yine yakalanmıştım. Gerçek anlamda nişanlanmıştım, hem de tanıkların huzurunda. Hepsi oradaydı. Babası, Ilona, Uşak. Ama istemiyordum, istememiştim. Ne yapabilirdim? Böyle bir durumda ne yapılabilirdi? Yalnızca sakin olmalı, düşünmeliydim. Ah bir de şu kahrolası taktuk sesleri olmasa. Kulaklarım uğulduyor, şakaklarım zonkluyor, peşimden koltuk değnekleriyle koştuğu duygusundan kurtulamıyordum. Olan olmuştu, hem de geri dönülmez bir şekilde. Onları aldatmıştım, onlar da beni. Nişanlanmıştım, beni nişanlamışlardı. Bu da ne? Niçin ağaçlar böyle birbirine giriyorlar? Ya yıldızlar? Onlar niçin böylesine kayıp dans ediyorlar? Gözlerime bir şey oldu. Başım dönüyor. Net görmekte zorlanıyorum. Ah bu ağır, sıcak hava. Alnımı bir yer bulup soğutabilsem yeniden düşünebileceğim. Biraz bir şey içsem, genzimdeki bu kuruluk, boğazımdaki bu huzursuzluk da geçecek. Buralarda bir yerlerde bir çeşme yok muydu? Atla dolaşırken sık sık önünden geçmiştim. Yo, hayır, çeşme çok gerilerde kaldı. Deliler gibi koşmuş olmalıyım. Şakaklarımdaki bu zonklamanın, nabzımın böyle atmasının nedeni bu olsa gerek. Yalnızca biraz içsem kafam yerine gelecek, daha iyi düşünebileceğim. Sonunda şehirdeki alçak evler görünmeye başladığında buğulanmış bir vitrin camının gerisinde bir gaz lambasının sarı ışığını fark ettim. Birden anımsadım. Burası mal taşıyan arabacıların sabaha karşı bir kadeh içip ısındıkları küçük meyhaneydi. Orada bir bardak su içebilir ya da daha sert, daha acı bir içkiyle boğazımın pasını giderebilirdim. Ne olursa olsun bir şey içmeliydim. Fazla düşünmeden, susuz kalmış bir insanın açgözlülüğüyle kapıyı açtım. Yarı karanlık, inden farksız meyhaneden gelen yoğun bir kötü tütün kokusuyla boğulacak gibi oldum. Arka tarafta kötü içki şişelerinin dizilmiş olduğu bar, önde ise yol işçilerinin kağıt oynadığı dolu bir masa vardı. Bana sırtı dönük bir asker bara oturmuş, meyhaneci kadınla şakalaşıyordu. Açılan kapıdan giren havayı hissederek başını çevirince korkudan ağzı bir karış açık kaldı. Hemen toparlanıp esas duruşa geçti. Niçin böyle ürkmüştü? Hiç kuşkusuz benim teftişe gelmiş bir subay olduğumu düşünüyordu. Çoktan yatakhanede olmalıydı. Meyhaneci kadın da beni endişeyle süzüyordu. Bu arada işçiler de oyuna ara vermiş, bana bakıyorlardı. Ben de tuhaflarına giden, dikkatlerini çeken bir şey olmalıydı. Birden geç de olsa anladım. Burası ancak işçilerin ve erlerin vakit geçirdikleri bir yerdi. Subay olarak buraya girmemeliydim. İçgüdüsel olarak hemen geri döndüm. Ancak bu arada meyhaneci kadın saygıyla yanıma yaklaşıp nasıl yardımcı olabileceğimi sordu. Buraya böyle düşüncesizce körlemesine girdiğim için özür dilemem gerektiğini hissediyordum. Kendimi pek iyi hissetmediğimi söyleyerek bana bir soda ile bir kadeh Slivovitz getirmesini rica ettim. Elbette diyerek göz açıp kapayana kadar uzaklaştı. Aslında niyetim yalnızca bara dayanıp iki kadehi hızla başıma dikmek ve hemen oradan ayrılmaktı. Ancak o anda ortadaki gaz lambası sallanmaya, raftaki şişeler sessizce gidip gelmeye ve çizmelerimin altındaki taban boşalmaya, sallanmaya başladı. Sendeliyor, yalpalıyordum. Oturmalısın dedim kendi kendime. Son gücümle en yakındaki boş masanın başındaki sandalyeye çöktüm. O sırada soda geldi. Bir dikişte tamamını içtim. Soğuk iyi gelmişti. Bir an için mide bulantım, ağzımdaki tatsızlık geçti. Hemen sert içkiyi de kafaya dikip ayağa kalkmalıydım. Ama yapamadım. Ayaklarım yere yapışmış gibiydi. Başımsa uğulduyor, dönüyordu. Bir kadeh Slivovitz daha ısmarladım. Bir sigara içecek, sonra gidecektim. Sigaramı yaktım. Bir an için oturmak, başımı ellerimin arasına alıp düşünmek, o gün olanları, tüm olanları tek tek düşünmek, gözden geçirmek, irdelemek istiyordum. Evet, nişanlanmıştım. Hayır, beni nişanlamışlardı. Ama bunun geçerli olması için... Hayır, geçerliydi, kaçış yok. Geçerliydi. Onu dudaklarından öpmüştüm. Hem de kendiliğimden, kendi isteğimle. Ama bu yalnızca onu sakinleştirmek içindi. Hiçbir zaman iyileşmeyeceğini bildiğim için yapmıştım. Yine külçe gibi yığılmıştı işte. Böyle biriyle evlenilemezdi ki. O bir kadın bile sayılamazdı. O bir. Ama benim peşimi bırakmayacaklardı. Hayır, beni rahat, özgür bırakmayacaklardı. O cinden, o ihtiyar, zavallı adam kılığındaki cinden. Altın çerçeveli gözlüklü, hüzünlü ihtiyar cinden kendimi kurtaramayacaktım. Bana yapışacak, kendimi kurtarma fırsatı vermeyecekti. Sürekli kolumdan tutacak, acıma duygumun üzerine gidecek, bu lanet duyguyu alabildiğince sömürecekti. Yarın sabah tüm kasabaya bu nişan hikayesi yayılacaktı. Gazeteye bile vereceklerdi. Bundan kaçış yoktu. Şimdiden evdekileri haberdar edip anne ve babamın yarın gazetede okumalarını ya da başkalarından duyup öğrenmelerini engellemem daha doğru olmaz mıydı? Onlara neden ve nasıl nişanlandığımı, bunun acelesi olmadığını, yalnızca acıma duygum nedeniyle bu işe kalkıştığımı ve bu konunun ciddi olmadığını açıklamam daha doğru olmayacak mıydı? Ah bu lanet acıma duygusu, ah bu kahrolası duygu. Kışladaki arkadaşlarımdan hiçbiri de buna bir anlam veremeyecekti. Steinhübel, Balinkay'dan bahsederken ne demişti? İnsan kendini satıyorsa, hiç değilse pahalıya satmalı. Aman Tanrım, neler düşüneceklerdi. Ben kendim bile buna bir anlam veremez, nasıl olup da nişanlandığıma inanamazken, bu zavallı, sakat yaratıkla. Ya Daisy yengen bunu öğrenince, o uyanığın tekidir, kandırılamaz, üstelik de şakadan hiç anlamaz. Konu asalet ve servet olunca hemen incelemeye başlayacak, çok geçmeden Kekesfalva'nın eskiden Lemuel Kanitz olduğunu ve Edith'in yarı Yahudi sayılacağını ortaya çıkaracaktı. Onun için bir Yahudi ile akraba olmaktan daha korkunç bir şey düşünülemezdi. Annesine gelince, asil olmasa da parası ayıbını örtecekti. İhtiyar 6-7 milyon demişti. Ama paradan bana ne? Ben para peşinde değilim ki. Onunla evlenmeyi asla ciddi anlamda düşünmedim, düşünemem. Dünyanın tüm servetlerini bağışlasalar bile yapamam bunu. Yalnızca iyileşirse olur dedim. Yalnızca bu koşulda. Bunu onlara nasıl anlatmalı? Kışladakilerin hepsi ihtiyarın geçmişini biliyor, ondan hoşlanmıyorlar. Bu gibi konularda da çok titiz davranırlar. Kışlanın onurunu ileri sürecekler, biliyorum. Balinkayı bile hala bağışlayamamışlar. Onun kendini sattığını söyleyip aşağılıyorlar. Bir Hollanda ineğine sattığını. Koltuk değneklerini görünce, hayır, en iyisi şimdilik eve hiçbir şey yazmamak, kimsenin bir şey bilmemesinde yarar var. Tüm subay camiasının benimle alay etmesine katlanamam. Peki ama bu işten yakamı nasıl kurtarabilirim? Hollanda'ya, Balinkaya mı gitsem? Ona henüz vazgeçtiğimi bildirmedim nasıl olsa. İstediğim anda Rotterdam'a kaçabilirim. Kondor kalanı halletsin. Zaten beni bu işe bulaştıran da o değil mi? Kondor işi tekrar nasıl rayına sokacağını kendi düşünmeli. Başının çaresine baksın artık. Her şeyin suçlusu o. En iyisi şimdi hemen ona gidip her şeyi açıklamak. Artık dayanamayacağımı söylemeliyim. Onun un çuvalı gibi yere yığılışını görmek korkunçtu. Böyle biriyle evlenilemez ki. Ona hemen bu işten çekildiğimi bildirmeliydim. Hemen, hemen Kondor'a gitmeliyim. Arabacı, arabacı, hemen buraya gel. Nereye mi? Fiorianni Caddesi'ne. Numara neydi? Fiorianni Caddesi 97. Haydi hemen yola koyul. Ne kadar çabuk gidersen, o kadar dolgun bir bahşiş alacaksın. Atları kamçıla. İşte geldik, oturduğu bu eski yıkık evi tanıyorum. İğrenç, dar, pis, dönemeçli merdivenleri de biliyorum. Bu kadar dik olmaları büyük şans. Buraya koltuk değnekleriyle gelmesi olanaksız. Hiç değilse burada şu lanet peşimi bırakmayan taktuklardan kurtulmuş olacağım. Ne? Bu pasaklı hizmetçi kız yine kapının önünde mi duruyor? Oradan hiç ayrılmaz mı bu aptal yaratık? Doktor evde mi? Hayır. Ama birazdan gelir. İçeri geçin siz. Pis köylü. Neyse oturup bekleyelim bari. Hep de bu adamı bekliyorum. Hiçbir zaman evde olmaz mı? Aman Tanrım. Ya yine kör kadın gelirse? Şu anda onu çekemem. Sinirlerim buna dayanacak durumda değil. Aman Tanrım, işte geliyor. Yan odada ayak seslerini duyuyorum. Hayır, şükürler olsun bu o değil. O olamaz. O ayağını sürüyor. Böyle sağlam adımlar atmıyor. Bitişikte dolaşıp konuşan başka biri olmalı. Bu sesi tanıyorum. Ama bu nasıl olabilir? Bu Daisy yengenin sesi. Bu nasıl olabilir? Durup dururken Bella teyze, annem, erkek kardeşim ve hatta kuzenim burada ne arıyor olabilirler? Bu saçmalık, olanaksız bu. Fiorianni Caddesi'ndeki evinde Kondor'u bekliyorum. Bizim aileden kimse onu tanımaz ki. Hepsinin birden Kondor'da buluşmaları nasıl mümkün olabilir? Ama bunlar onlar. Bu sesi çok iyi tanıyorum. Bu Daisy yengenin cırtlak sesi. Aman Tanrım, saklanacak bir yer bulmalıyım. Sesler giderek yaklaşıyor. İşte kapı da açılıyor. Kendiliğinden açıldı. Hem de iki kanadı birden. Aman Tanrım. İşte sanki fotoğraf çektirir gibi hepsi yarım daire olmuş bana bakıyorlar. Annem son olarak Ferdinand'ın nikahında giydiği beyaz dantelli siyah tafta elbisesini giymiş, kendini beğenmiş kibirli Daisy yengem ise kabarık kollu dantelli elbisesini. 4 yaşından beri nefret ettiğim iğrenç sivri burnunun üstüne de tek camlı altın gözlüğünü kondurmuş. Kardeşim ise fraklı. Peki ama bu gündüz vakti niçin frak giymiş ki? Ve de koca suratlı sevimsiz kuzenim Franzi. Hepsi karşıma sıralanmış bana bakıyorlar. Ne kötü, ne iğrenç bir durum bu. Bella teyze niçin alaylı şekilde gülümsüyor? Hepsi orada ayakta dizilmiş, bir şey bekliyor, bekliyorlar. Peki ama ne bekliyorlar? Tebrikler diyor kardeşim neşeyle silindir şapkasını eline alıp bana doğru ilerleyerek. Pislik, bunu alay ederek söylediğini anlıyorum. Tebrikler, tebrikler. Diğerleri de ona katılıyorlar. Peki ama nasıl? Bunu nasıl öğrenmiş olabilirler? Niçin hepsi bir arada? Halbuki Daisy yengem Ferdinand'la kavga etmişti. Ben kimseye bir şey söylememiştim. Gerçekten tebrik etmek gerek. Bravo. 7 milyon. Bu bir servet. Çok iyi iş başardın. 7 milyon bu bütün aileye yeter. Hep bir arada konuşuyor, sinsizce sırıtıyorlar. Daisy yenge heyecanla bağırışıyor. Bravo. Böylece Franzi'nin tahsili de garantilendi. İyi iş çıkarmışsın. Erkek kardeşimin de silindir şapkasının arkasından sesi geliyor. Üstelik de asil. Daisy yenge bilgiçlik yapmadan durur mu? Asalet konusunu daha yakından incelememiz gerek diyor. Annem daha da sokularak fısıldıyor. Bize mutlu gelini tanıştırmayacak mısın? Tanıştırmak mı? Bir bu eksikti. Koltuk değneklerini görecek, aptal acıma duygum yüzünden başıma nasıl bir belaya soktuğumu anlayacaklar. Bundan kaçınmalıyım. Sonra onları nasıl tanıştırabilirim ki? Biz Floriani Caddesi'nde Kondor'un evinde 3. katta değil miyiz? O zavallı sakat kız yaşamı boyunca bu 80 basamağa çıkmayı başaramaz ki. Peki ama niçin hepsi bitişik odada bir şeyler oluyor gibi birdenbire başkalarını çevirdiler? Sırtımda soğuk bir hava akımı hissediyorum. Arkamdan biri kapı açmış olmalı. Nihayet biri mi geliyor? Evet, birinin geldiğini duyuyorum. Merdivenlerde bir gürültü duyuluyor. Bir inleme, bir gıcırtı, bir takırtı. Sonra yine bir gıcırtı, takırtı, kendini yukarı çeken bir şeyin hışırtısı. Tak, tuk, tak, tuk. Aman Tanrım, gerçekten de o mu geliyor? Koltuk değnekleriyle beni nasıl utandıracağını, rezil edeceğini bilmiyor mu? Yerin dibine girip kaybolsam da kurtulsam. Korkunç bir şey bu. Gerçekten o geliyor. Bu yalnızca o olabilir. Tak, tuk, bu sesi tanıyorum. Tak, tuk, giderek yaklaşıyor. Birazdan burada olacak. En iyisi kapıyı kilitlemek. Ama erkek kardeşim silindir şapkasını çıkarıp arkamdaki taktuk seslerinin geldiği yöne doğru eğildi bile. Kimin önünde eğiliyor acaba? Hem niçin bu kadar fazla? Birden hepsi kahkahalarla gülmeye başladılar. Kahkahalardan camlar şangırdıyor. Ah işte bu, işte bu. Ha ha ha ha. 7 milyona bakın. Demek 7 milyon böyle görünüyor. Koltuk değnekleri de çeyiz herhalde. Korkuyla irkildim. Neredeyim? Telaşla etrafıma bakındım. Aman Tanrım! Uyumuştum bu yoksul, pasaklı meyhanede uyuyakalmış olmalıydım. Korkuyla etrafıma bakındım. Bir şey fark etmiş olabilirler miydi? Meyhaneci kadın, ilgisiz bir tavır içinde bardakları yıkayıp kuruluyordu. Askerin ise hala yalnızca geniş, adaleli sırtını görüyordum. Belki de dikkatlerini çekmemişti. Yalnızca 1-2 dakika için kendimden geçmiş olabilirdim. Bükerek söndürmeye çalıştığım izmarit, tablanın içinde hala için için yanıyordu. Gördüğüm kabus, bir en fazla 2 dakika sürmüş olabilirdi. Ancak bu kötü düş, vücudumdaki tüm ateşi ve belirsizliği alıp gitmişti. Birden bilincim yerine gelmiş, kendimi toplamıştım. Olanları tam olarak biliyordum artık. Her şeyden önce bu berbat yerden çıkmalıydım. Parayı masanın üzerine bırakıp kapıya doğru yürüdüm. Aynı anda bardaki er ayağa fırlayarak saygı duruşuna geçti. İşçilerin de oyun kağıtlarının arkasından dikkatle beni süzdüklerinin farkındaydım. Kapı arkamdan kapanır kapanmaz bu tuhaf subay giysili adam hakkında dedikodu yapmaya başlayacaklarını biliyordum. O günden itibaren herkes arkamdan gülüp alay edecekti. Herkes ama herkes arkamdan gülüp aşağılayacak ve kimse bu merhamet budalasına acımayacaktı. 49. ayrım sonu. Sayfa 409.